Ayrım 7.
Adam elini göğsüne götürerek derin bir hu çekti. Derviş Fuat Mahir Bey'in keyfi yerindeydi. Nacağı hınk diyerek sallarken laneci Zülfü Can'ı anlatıyordu. Kadiriliği tamamlayıp halvetliğe hoplamıştır ve de halifelik katına kurulmuştur. Ne demektir bu? 7 daireyi sırayla açtı demektir. Ardından mukaşefe çağı görünür. Mukaşefe keşiften azmadır. Aslı kul ile Tanrı arasındaki nur ile karanlıktan meydana gelen 70.000 utancın gelişmesidir. Halife Tanrı'ya yakınlığı zevk aracılığıyla duyar. Bu zevk Selim Paşa'nın oğlu Kamil Bey sizin gibi hamların sandığı günah zevki değildir. Bu zevk riyazetle elde edilir. Sonu vuslattır ama Osmanlı divanlarında aziz köpürterek istenen et vuslatı değildir. Halvetlikte utanç derecelerinin en yükseğidir. Halvetle olur. Velilik mertebesine bir şey kalmaz ki her baba yiğitin eline geçmez. Çünkü her çünkünün arkasından bir sürü anlaşılmaz söz geliyordu. Kamil Bey bu sersem edici söz kalabalığının arasında kendisini nasıl olduğunu bilmeden elden acak çalı çırpı yolarken buldu. Dervişler bir ağızdan ilahiler okuyorlar. Ben bilmez idim gizli iyan hep sen imişsin. Tenlerde ve canlarda nihan hep sen imişsin diye hökürüyorlardı. Öğle ezanı okunup yemek paydosu için işi bıraktıkları zaman Kamil Bey adam akıllı acıkmıştı. Kollarında, bacaklarında, belinde çoktandır unuttuğu tatlı bir çekilme vardı. Yıllardan beri ilk defa gerçek iştaha ile canı ekmek istiyordu. Fuat Bey'in lokma davetini hiç nazlanmadan kabul etti. Laleci Zülfü Derviş gelmediğinden yemekte yalnızdılar. Kamil Bey, %100 batı kültürüyle yetişen, ömrü Avrupa'da geçen Fuat Bey'in Kadiri dervişliğiyle hangi yenilgiye teselli aradığını kestirmişti ama bu karara nerelerden geçerek vardığını da öğrenmek istememezlik edememişti. Eğer çocukluk arkadaşı ilk görüştükleri günkü gibi davransaydı gene belki bir şey sormayacaktı. Fakat Fuat Bey de ne düşünmüşse düşünmüş değişmişti, daha rahattı. Dervişliğiyle övünüyor denebilirdi. Kamil Bey bundan cesaret alarak önce özür diledi, istemezse karşılık vermemesini rica ederek dervişliğe neden, nasıl, ne zaman girdiğini sordu. Fuat Mahir Bey de böyle bir soruyu bekliyor olmalıydı. Hiç duraklamadan söze başlamasından hazırlandığı da anlaşılıyordu. Bilmem başınıza hiç geldi mi? Yaşamaktan usanıverdim bir gün apansız. Neden mi? Uygun bir sırada nedenlerden birkaçını söylerim. Saçma bulacaksınız. Evet saçmadır. Ama bilirsiniz bazı dönemlerde insana en saçma şey en ciddi olaydan daha dramatik gelir. Kendimi öldürmeyi düşündüm bütün ciddiliğiyle. Şakası yok. Elde tabanca ölümün yanına gittim geldim iki defa. Hani çar subayları sarhoşken bir oyun oynarlarmış. 5 mermi atan bir toplu tabancaya tek bir mermi koyarlar, topu avuçlarına sürerek bir zaman çevirirler, sonra namluyu şakaklarına dayayıp tetiği çekerlermiş. Bir garip ölüm oyunu. 5'te 4 boş, biri dolu. Ölümle 5'te 1 alay. 2 defa yaptım bunu. İkisinde de boş çıktı. Yok canım, inanılır şey değil. Evet, şimdi ben de budalalık diyorum ama yaptım. Sonra herhangi bir ad altında sömürge alaylarına yazılıp kaydolmayı tasarladım. Bunun için Cezayir'e kadar da gittim. Hoş gelmedi bana havası. Batının ipten kazıktan kurtulmuş sefilleri, pis herifler. İnsan kendisini alçaltmak istese bile katlanamaz bu kadarına. Bir gün sokakta bir dervişe rastladım. Dileniyordu. Birden bu dilenmenin çok başka bir şey olduğunu sezdim. Sadaka bekleyerek duruşu, verildikten sonra elini göğsüne götürerek selamlayışı şaşılacak kadar gururluydu. Sadakanızı kabul ederken size şahane bir bağışta bulunuyor, ihya ediyordu sizi sanki. O zaman bizim tarikatlar üzerinde bildiklerimi hatırlamaya çalıştım. Kendimi öldürmeye karar verdiğim sıralar bizde dünyayı boşlayan papaz tarikatları, ıssız dağ başlarına sığınmış tenha manastırlar bulunmadığına esef etmiştim. Tekkelerimiz nasıl olup da aklıma gelmemişti. gördüğüm tekkeleri, tanıdığım dervişleri geçirdim gözümün önünden. İlk vapura atladım. Hiçbir yolculukta varacağım yere hemen ulaşmayı bu kadar hırsla istememişimdir. Gerçekten kurtuluşu bulmuşum gibi heyecanlıydım. Yanılmadığımı da buraya gelir gelmez anladım. Sahi mi? Aradığınız rahatlığı buldunuz mu kolayca? Hiçbir şeyin sahicisi rahatça bulunmuyor. İlk günlerde bocaladım, hatta tökezledim. Geçenlerde dediğim gibi derviş kılığında çıkmayı göze alamıyordum. Tanıdıklara rastlarsam diye ödüm kopuyordu. İlk zorluk seçmekten çıktı. Neyi? Geleceğim tarikatı. O kadar çok mudur? Bizde tarikatlar 100'e yakındır. Bunların ayrıca 100'ü aşkın şubeleri vardır. Yalnız bizde böyle değil bu. Hristiyanlıkta, Musevilikte 75'e yakındır tarikatlar. Bunları gireceğim yolu seçmeye çabalarken okudum biraz. Şunu gördüm. Araplar mezhep kurucusudurlar. Biz Türkler tarikat kurucusuyuz. Arap mezhepleri sufiliğe, Türk tarikatları tasavvufa dayanır. Tasavvufa göre dünyada her şeyden önce güzellik vardı. İbadet bu güzelliğe tutkunluktur. Bu sebeple Türk'ün bağlanacağı inanç Allah korkusundan değil, Allah sevgisinden gelir. Okudukça tasavvufun yalnız Türk'e mahsus bir yol olduğunu anladım. Türk illerinde doğmuş, Anadolu'da gelişmiştir. Türk tasavvufu şamanlıkla İslamlığın karışımıdır. Buna biraz da yeni Platonculuk katılmış, Roma Anadolu'sundan kalıntı. Daha doğrusu Stoisizm. Anadolu'ya Şeyh Ahmet Yasavi adında halifeleri yaymıştır tasavvufu. Bunların hepsi dünyadan el çeken basit köylülerdir bence. Pir Dede, Keyifli Baba, Horoz Dede, Abdal Musa, Avşar Dede, Akyazılı Baba, Kudümlü Baba Sultan, Sarı Saltık. Bunlar köylü halkı etkilemişler. Anadolu'nun İslamlaşmasını, bir anlamda Türkleşmesini sağlamışlar. Anadolu bu tohuma o kadar uymuş ki Yunus Emre gibi kocama bir dahi sanatçı yetiştirmiş. Aradığınız rahatlığı buldum elbet. Kederle gülümsedi. Dünyada insanoğlu ne kadar rahatlayabilirdi? Çünkü aslında kendimizi acılara gene kendimiz sürüyoruz. Akıl her zaman doğru çalışmıyor. Çeşitli hırslar, isteklerde yanılmaları kolaylaştırıyor. En kötüsü kendi kendimizle çoğu zaman çelişmeli yaşadığımız halde başka bir insanla birlik kurmaya, duygularımızı birbiriyle hiç ayrıntısız eşleştirmeye çabalıyoruz. Duvardaki levhalardan birine bir zaman baktı. Daha acı gülümsedi. Aslında gerçekten rahatlamaz. Avunur Ademoğlu. Belki de avunmamız bile kendi sanımızdır. En iyi avuntu da dünyadan vazgeçtiğimize, hırsları zincirlediğimize kendimizi inandırmak. Yalan da olsa inandırmak. Kapı çalındı. Laleci Zülfü gelmişti. Bahçeyle boğuşmak için kalktılar. Sözün burada böyle kesilmesine Kamil Bey çok sevindi. Fuat Mahir Bey kemküm etmeye başlayınca sorduğuna pişman olmuş, eski arkadaşını memleketin içine düştüğü bela yüzünden dervişliğe vurduğunu söyleyerek vatanseverlik gösterisi yapmak zorunda bırakacağından ürkmüştü. Öyle bir cıvık geçit geçiliyordu ki herkes her şeyi, hatta düşmanla işbirliğini bile vatan için yaptığını söylüyordu. Yol boyu Ayşe'nin aralıksız sorularıyla geçmiş, Kamil Bey kızının meraklarını elinden geldiği kadar karşılamaya çalışmıştı. Ayşe hasırlı paraşol arabasına bayıldı. Belki de bu araba sivil bayramlarında bindiği arabaları hatırlattığı için. Üsküdar'ın bir çalım İspanya'ya benzediğini söyledi. Kamil Bey boş bulunmuş, kızının bu benzetmesini akıllılığına vererek çok beğenmişti. Oysa 5-6 yaşındaki çocukların her sözünde analarla babaların böyle deha belirtisi görmelerini evvel eski budalalık sayıyordu. Ayşe'nin saçlarını merhametle okşadı. Kızı getirmesini Fuat Bey kaç gündür istiyor üsteliyordu. Bağlar başına yaklaşırken Kamil Bey Ayşe'yi bu tanışmaya hazırlaması gerektiğini düşündü. Ayşe yeni gördüğü insanlardan kimini nedense yadırgıyor, üstüne düşüldükçe çekingenliği en konu vahşiliğe dönüyordu. Derviş amcayı merak etmiyor musun hanımefendi? Derviş nedir? Derviş, bildiğin şey, hani papazlar vardı ya Madrid'de, yemeğe gelirdi bir tanesi bize. Padre Moreno mu? Tamam, Padre Moreno. Dervişler de bizim patrolarımız. Parlak taşlı istavrozu var mı bizim padromuzun, Padre Moreno'nunki gibi? İstavrozu yok ama taşlı kemeri var belinde. Ne güzel, bağlar mı benim de belime azıcık? Bilmem, söyleriz bir kez. Belki bağlar. İyi yürekliyse, küçük kızları seviyorsa, evet bağlar. Gerekirse yalvarırım, yumuşatırım. Kapıdan girer girmez Ayşe'nin ilk sözü, "Oo, ne kadar büyük bahçe. Hepsi bizim mi babacığım?" diye sormak oldu. Nişantaşı'ndaki konakta çok sıkılmış olduğu anlaşılıyordu. Kızın bahtına hava güneşliydi. Kapıya yakın ağaçların altı temizlenmiş olduğu için Mart güneşi bakımsız bahçeye bakımlı orman hali vermişti. Fuat Bey kaba kalaslardan derme çatma yapılmış bir sırada oturuyor, dalgın cigara içiyordu. Yaklaştılar. Ayak seslerine başını çevirdi. Kızı görünce gözlerini kısarak dikkatle baktı. Bakışlarına araştırıcı bir ürkeklik gelmişti. Ayşe, İspanya'da öğretildiği gibi eteklerini iki yandan tutup bir ayağını geri alarak bel kırınca irkildi. Gülümsemesi yüz buruşturmasına dönüverdi. "Bunlar ne güzel kara gözler." Sesi belli belirsiz titriyordu. "Bu ne güzellik." "Teşekkür etsene. Öp hadi bizim padrımızın elini." Ayşe gene bel kırdı. Fakat el öpmedi. Kara sakallı derviş amcaya ilgisiz bakarak sordu. "Gezebilir miyim bahçeyi? İzin verir misiniz efendim?" "Hay hay." Kamil Bey hemen koşmaya hazırlanan kızını tuttu. "Kuyuya yaklaşmak yok ama. Derviş amcanın elini öpmeden olur mu? Ne kadar ayıp." "Bırakın, bırakın. Kuyu. Örttük ağzını, meraklanmayın. Önce bahçeyi gezsinler, sonra daha iyi tanışırız. Daha kolay." Ayşe, kafesinin kapısını açık bulan bir kuş gibi uçup gitti. Arkasından kaybolana kadar baktılar. Fuat Bey gözlerini çevirmeden yavaşça sordu. "Dadısı mı öğretti böyle bel kırarak selam vermeyi?" "Bilmem." Fuat Bey hızla döndü. Gözlerinde adeta korku vardı. "Bilmez misiniz? Yanlış, çok yanlış. İlgilenmiyoruz çocuklarımızla yeterince. Söylemiştim bir kere daha. Çocuklarımızı apansız yitirmek istemiyorsak tetikte olacağız." Cigara arıyordu. Hep tetikte. Kamil Bey yanına oturarak paketi uzattı. Ateş tuttu. Fuat Mahir Bey'in elleri titriyordu. "Kaybettiğim zaman tam bu yaştaydı. Önce aklım almadı böyle bir işi. Kızınızı yitiriyorsunuz apansız. Olur mu? Hayır, olmaz. Yitiriyorsunuz demek. Artık onu dünyanın pisliklerine, rezilliklerine, tuzaklarına karşı koruyamayacaksınız demek. Olur mu? Hayır, olmaz. O korkunç günlerde iki anı musallat oldu bana. Dünyayı çepeçevre gezmiş görmüş adamım. Bütün dünyadan iki rezil anı. Biri Londra'dan, kralın parlamentoyu açmaya gittiği gündü. Bilirsiniz bu töreni. Yoksullarla orta halli İngilizleri cıvık bir duygululukla gece karanlığında sokaklara döken, kaldırımlarda süründüren maskaralık. Gözlerinizin önüne geliyor mu bu saltanat arabası? Ben her görüşümde bizim karpuz sergilerinin karpuz kabuğundan yapılmış fenerlerine benzetirim. İçinde bir kadınla bir erkek, bal mumundan yapılmış mankenlerden farksız. Hayvanlar, uşaklar, özel koruma birliği sırmalara batırılmış. Yoksul İngilizlerle orta halli İngilizler, kadın erkek gözlerinde yarı kutsal, yarı şehvetli bir baygınlıkla bakıyorlar. Bitmişler. Ben bunları düşünüyordum ki, Tanrı korusun diye bir çığlık koptu. Bir kadın çığlığı. Hayır değil, erkeklikle çocukluk arasındaki oğlanların pürüzlü sesi. Baktım, incecik, marazlı bir kız. Hep öyle bağırarak arabanın arkasından elindeki çiçeği fırlattı. Sırtında rengi solmuş bir eski entari, ayaklarında topukları aşılmış pabuçlar vardı. Karanlık bastıktan sonra Soho'da gelip geçen erkeklere güzel lordum diye etini teklif eden küçük orospucuklardan biri. Kralını selamlamak için yırtınıyordu. Düpedüz hisleriydi bu. Kendini arabanın tekerlekleri altına da şehvetle atabilirdi. O an biraz iğrenerek gülmüş olmalıyım. İğrenme duyduğuma eminim. Hemen yürüdüm çünkü. Kızımı yitirdiğim günler bu değersiz anı binlercesini itip en alttan çıkarak bana neden musallat olmuştu anladınız. Bir an susup karşılık bekledi. Benim kızım da böyle olursa diye düşündüm. O gün galiba, hiç farkına varmadan. Kız babası olarak etkilendim. Müthiş bir şeydi bu. Dehşeti hala sürmese açmazdım. Fuat Bey biraz soluklandı. Güneş örtülmüş, bakımlı ormanın yerine ortasında bir yara izi gibi duran köşkün temelleriyle bakımsız. Kamil Bey birinin yarasını deşmek korkusunu ilgilenmemek kabalığıyla karşılaştırıyor. İkinci anıyı sormanın duygusuz bir bencillik, pek de önem vermediği bir merakı giderme sayılıp sayılmayacağını araştırıyordu. İkincisi daha da beterdi. Fuat Bey sakalını kaşıyarak acıyla gülümsedi. Bir gece Paris'te, Montmartre'da sapık kadınların toplandığı bir küçük meyhanedeydim. Yanımda bir Polonyalı kontes vardı. Kontes 30'unda olduğu halde ancak 20'sinde gösteren sarışın kadınlardandı. Hani hep genç kız görünüşüyle yaşlanan kadınlardan. Burasını görmek istemişti, sadece görmek. Masalarda kadın kadına oturuluyor, ortada kadın kadına dans ediliyordu. Ben yanımdaki arkadaşın mizacını bildiğim için rahattım. Kontes de ilk tedirginliği üstünden atmış, neyi görmeye gelmişse onu araştırmaya dalmıştı. Nereden olduğunu hala kestiremem. Apansız arkadaşımın bir şeyden ürküttüğünü sezdim. Arandım. Karşı masalardan birinde tek başına bir kadın oturuyordu. Orta yaşlıydı, ufak tefekti. Başındaki geniş kenarlı şapka, yırtıcı kuş gagasına benzeyen burnunu, ince dudaklı kocaman ağzını gölgelemişti. Sırtında erkek gömleği, boynunda kravat vardı. Açıkça sevici üniforması. Masadan sarkıttığı uzun parmaklı ince eli şaşılacak kadar cansız, buna karşılık saklamaya çalıştığı istekli dişi hayvan bakışlarıyla gözleri korkunç saldırgandı. İnatçı, acımasız, hırslı bakıyor. Hak bile değil, düpedüz haraç istiyordu. Belli etmeden gözledim. Kontes bir zaman bu yapışkan, pis hırsa yiğitçe karşı koydu. Sonra böyle sapık, kirletici istekler karşısında sağlam insanların duyduğu utançla başını eğdi. Şakakları belli belirsiz kızarmış, solukları sıklaşmıştı. Tehlike sezmiş, körpe bir savaş atı gibi sinirlendiğini anladım. İmdat isteyecek mi diye düşünerek soluklarımı kestim. Neden sonra dünya çok değişmiyor diye gülümsedi. Kalkalım mı dedim. Hayır dedi. Nedir değişmeyen diye sordum. İnsanların, hele kadınların güçsüzlüğü. Buna aptallık demek belki daha doğru. Eski Roma'da soylu kadınlar esirlerini yollayıp hamallar getirtirlermiş hamamlarına. Doğurmak için değil, kendilerini imkanın en sonuna kadar kirletebilmek için. Karşıdaki kadının kendisinden söz edildiğini, daha doğrusu isteğinin geri çevrildiğini anladığı halde istifini bozmuyor, dike dik, pervasız bakıyordu. Birden kızdım. Kalkıp bu hadım erkek bakışlarını yumruklamaktan kendimi nasıl alıkoydum hala çıkaramam. Yalnız yanımdaki kadına sarkıntılık edilmiyor, erkekliğim de düpedüz hiçe sayılıyordu. Ömrümde duyduğum en korkunç öfkedir bu. Bir kadına bu kadar utanmazlığı yaraştıramayışın öfkesi. Bir kız babasının gene hiç farkında olmadan kapıldığı, ya benim kızım da bu sapıklığa düşerse korkusunun müthiş öfkesi. Daha doğrusu en derin umutsuzluğun. Ayşe var gücüyle bir İspanyol türküsüne başlamıştı. Fuat Bey'i nedense yadırgadığı halde Laleci Zülfü Dede ile hemen arkadaş olduğu anlaşılıyordu. Kamil Bey, Derviş Fuat Bey'in anlattıklarıyla tuzağa tutulmuş gibi tedirgindi. Bu tedirginlik gelecek için tehlike sezdiğinden değil, kendisinin Ayşe'den yana hiçbir bahtsızlığa uğramayacağına %100 emin olmasından, bu bencil rahatlıkla bahtsız arkadaşı karşısında duyduğu utançtan geliyordu. Fuat Bey, kızın söylediği yabancı türküyü bir zaman gözleri yarı kapalı dinledi. Sonra sesindeki pürüzü gidermek için avucuna öksürdü. Bilirsiniz, bir İtalyanla evlendiğimi. Bebekken İtalyanca öğreniyordu kız. Sevinip övünüyordum. Yanlıştır, çocuklara yabancı bir şey öğretmemeli. Diyeceksiniz ki anası İtalyan. İtalyanca ana dili. Doğru, evet. Aslında yabancı kadın almamalı. Yabancı dil gibi yabancı ana da çocuğunuzla aranıza girer. Yabancı diyorum. Bilirsiniz, Osmanlılar kendilerinden olmayan herkese yabancı derlerdi. Din, kan ayrımı gözetmeden. Babam önlemeye çalışmadı ama hiç istemedi yabancı bir kadınla evlendiğimi. Çalışsaydı da dinlemezdim. Güvenirdim çünkü kendime. Benim olan her şeyi en imkansız durumda sonuna kadar savunup kurtaracağıma %100 inanırdım. Kızıyla beraber geçip gittiği gün avdaydım. İyi atmış, iyi vurmuştum, keyifliydim. O zamana kadar kadınla aramızda bir başka erkek bulunduğunu sezmemiştim hiç. Bıraktığı kağıdı okuyunca şakalaşıyor sandım. Adını ünleyerek odadan odaya koştum. Farkında değilim. Meğer kızın adını bağırmışım. Uşak, hizmetçi koştu geldi. Madam bavullarını alıp gitmiş. Bir koltuğa yığıldım. Kendimi yoklamaya akıl ettiğim zaman yarı geceydi. Kadına değil, kızıma kırıldığımı, yavaş yavaş ona kin tutmaya başladığımı dehşetle anladım. 6 yaşındaydı. Anasıyla beraber olunca bu yaştaki çocuklar babalarına çok düşkün de olsalar kolay avunurlar. Öyleyken kızıma kızıyordum. Bir gün zorla bir yere götürülmek istenen bir çocuğun ben annemi isterim diye kendini paraladığını, katılacak kadar bağırdığını görmüştüm. 6 yaşında da olsa bir şeyler sezinler, beni arar, günleri, saatleri, dakikaları yaşanmaz hale getirir, kendisini bana göndertir diye haftalarca umut ettim. Hiçbir ses çıkmayınca kadına karşı duyduğum kin kıza döndü. Büyüyüp aklı başına gelinceye kadar görmemek kararını o sıralar verdim. Bilmem ki doğru muydu. Gitsem, arasaydım, o yaşta benden büsbütün koparılmadan kurtarmak mümkün olur muydu? Fuat Bey'in yüzünden yenilgi zamanlarının utanç gülümsemesi geçmiş, Kamil Bey'e "Güldüm, bu gülüş benden eziyet gibi geçti." mısrağını hatırlatmıştı. Duyduğu acıyı saklamak telaşıyla gereksiz yere sordu. "Affedersiniz, aklı başınca gelince ölçüsünü nasıl hesaplamıştınız?" "Saçma, sapıtıyor çok bahtsız olursa insan. Bir zaman 12 yaş demiştim, ilkokulu bitirsin, sonra göze alamadım." Bir başka hayal kırıklığını. Sefil bir korkuyla liseyi bitirmesini beklemeye karar verdim. Fuat Bey elini yüzünden geçirdi. Bir an anlatmaktan cayacak olmuş, dertleşmenin vereceği acıklı ferahlıktan vazgeçememişti. 2 yıl önceydi gittim. Floransa'da oturuyorlardı. Kız liseyi yeni bitirmişti. 4 yıl cephelerde ölümü aramıştım. Kendimi vaktiyle yüzüstü bırakılan onurlu erkekten çok güçlü sayıyordum. Kendimce duruma en uygun davranışı tasarlamıştım. Kızda benden hiçbir şey yoksa ters yüzü dönüp geleceğim. Durakladı, yorulmuştu. Kadınla nasıl karşılaştık, neler konuştuk önemi yok. Tasarladığım görüşme biçimini anlattım. Sevinçle kabul etti. Neydi tasarladığınız? Ben senin babanım demeyecektim. Babalık ne de olsa tarihin derinliklerinden gelen çok eski bir ilintidir. Ayrıca etkilensin istememiştim. Babasının arkadaşlarından biriymişim gibi beraber yemek yiyecektik. Gerekirse açacaktım. Gerekmezse kimliğimi söylemeden ayrılacaktım. Bir sigara yaktı, içine çekti. Özür diler gibi gülümsedi. Ertesi gün kızı aldım. Bütünüyle müzeye benzeyen Floransa, yapmak istediğim saçmalığa dekor olarak tıpatıp uyuyordu.